Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-Evveline vel-Ahirin. Esselamun alel-Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İslam'ın güzelliğiyle güzelleşmek, Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiramı örnek almak arzusuyla hazırlayıp sunduğumuz Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlayarak başlıyorum yeni bir bölüme. Efendim, hatırlayacaksınız, bundan önceki bölümde Hazreti Ayşe annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam ile evliliğini sizlerle paylaşıyorduk. Odasına sıra gelmiş. Odası, evi hakkında kısa bir malumat vermeye başlamıştık. Süremiz dolmuştu. Önemine binaen bu odaya bir kez daha başından bakarak ve o programı dinleyemeyen kardeşlerimiz için de ufuk açıcı olması açısından evinden tekrar başlamış oluyorum. Efendim, şunu hemen söyleyeyim sözümün başında. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evi anlatılırken, odaları anlatılırken, hucurat Kur'an-ı Kerim ifadesiyle bu odalarda eşyalardan bahsedilirken, efendim buradaki hayattan bahsedilirken bazen öyle portreler önümüze konur ki, yani odalarda hiçbir şey yok, sefil bir hayat tarzında bazen önümüze konduğu olur. Ben bundan Allah'a sığınıyorum. En zenginlerimizin bile bazen cebinde tek kuruşu olmadığını hepiniz bilirsiniz. Yani yokluk zamanlarımız vardır, varlık zamanlarımız vardır. Bütün hayatımız boyunca böyle yokluk edebiyatıyla bir yere varamayacağız. Kaldı ki ben acındırdığımız Peygamberimiz Aleyhisselam'ı, acındırdığımız sevgili annelerimizi, acındırdığımız sahabe-i kiramı insanlara örnek diye sunamayacağız. Hiçbir kimse acıdığı birini örnek almayacaktır. Örnek vereceğiz diye de onların içinde olmadıkları lükstü, refah, bolluğu da uydurmayacağız. İşte bu dengeyi iyi sağlamamız lazım ki ben işte bu dengenin çırpınışı içerisindeyim. Ha, sağlayabildim mi? Sonuçta ben de herkes gibi bir insanım. Elbette ki tonlarca hata yapıyorum tabii ki. Bu programı sizlerle paylaşırken de elimizden geldiği kadar ayrıntılı bir şekilde araştırıp paylaşmaya çalışıyorum. Ama mutlaka hatalarımız, eksiğimiz, kusurumuz olacaktır. Onlara da hoş görmenizi ve hatta mümkünse bizi arayıp tamamlamanızı da hasreten efendim istirham ediyorum, rica ediyorum. Evet efendim, bu sefer farklı bir giriş yapmak istiyorum buraya. Elhamdülillah, Allah'ın lütfü keremiyle, büyüklerimizin himmetleriyle birçok yere sohbetlere gidiyoruz, yurt içi, yurt dışı. Yurt dışında bile gördük ama ben yurt içinden şehir ve yeri söylemeden birkaç örnek, yuvarlak ifade kullanacağım. Bazı bilhassa kız Kur'an kurslarımıza gittiğimizde efendim işte uygun bir yere, yani mescide veya çok amaçlı oda, işte uygun bir yere, köşede bir yerde bir çadır ev, bir şey görürüm. İşte bunun ne olduğu aslında biliyorum da işte sorarım, bu nedir filan diye. Oradaki kardeşlerimiz büyük bir memnuniyetle, bir manevi haz duyarak bana cevap verirler. Hocam derler, siz bunu iyi bilirsiniz. Dedim yok, bilmem nedir bu? Resulullah Aleyhisselam'ın evinin tıpatıp aynısı. Subhanallah, bakıyorum ufacık bir şey. İçine girsem başım yukarı değiyor. Uzansam ayaklarım değecek. Dedim yani evinde benzer bir maket mi yoksa yok hocam dedi. Biz filanca İstanbul'dan falan kesi aradık. Bize işte tıpa tıp ölçüsünü verdi. Subhanallah. Subhanallah. Anlayamıyorum. Neden herkes her şeyi anlatıyor? Niye Resulullah Aleyhisselam'ın sevme adına iftira ediyoruz? Niye? Ne gerek var yani? Ben elime kağıt kalemi alır birkaç yerde o odayı çizdim. Dedim bu şekilde düşün kaç metrekare olur? Hocam sizin bu anlattığınız ki Resulullah'ın bu odası yani ancak 3.5'a 4 en küçük. Öyle görünüyor. 3.5'a 4 veya 4'e 4 duruyor oda. Dedim bak ben ölçü vermiyorum. Bu odanın içini anlattım ben size. Ölçüyü siz söyle. Peki bu sizin ne kadar bu? Ha? Ya bir metrekare böyle birer birer ufacık bir şey. Bu ne Allah'ını seversen? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya burada bir hanım hayatının tamamını burada yaşamış. Ama hocam işte Resulullah sen namaz kılarken işte Ayşe annemiz ayaklarını çekermiş. Secdelik yeri yokmuş. Konuşuyorlar. Ya hadis anlattığı doğrudur. Ama rivayet ettiği yer yanlış. Yani doğru sözü yanlış yere yapıştırıyor. Yani tuz da gereklidir, şeker de gereklidir. Efendim tutmuş çaya tuz döküyor, tatlıya da yok çaya tuz döküyor. Değil mi? Şekeri nereye döküyor? Şeker tatlıya dökülür değil mi yani? İşte turşuya döküyor mesela. Turşuya şeker olmaz. Aklıma gelmedi şu anda bir şey. Bunu söyledim. Yani şimdi şeker de lazım, turşu da lazım, tuz da lazım, tatlı da lazım. Her şey kendi yerindedir yani. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın odası bundan önceki bölümde biraz girmiştim. Yani evi biliyorsunuz yani bir çatı altında çok odalı ev yerine ki öyle evler var Medine'de Resulullah Aleyhisselam mescid etrafına ve evlerin de biraz yan tarafına toplam 9 oda hayatı içerisinde Medine dönemi içerisinde şu anda 3 oda yaptırmış Aleyhisselam. Birine Sevde annemiz oturmuş. Birine Hazreti Fatıma annemizi aldı. Biri de Ayşe annemiz için. Şu anda 3 oda görüyoruz. İleride Hazreti Hafsa annemizle evlenecek. Bir oda daha yapılacak. Yani evlilik oldukça oda yapılacak. Sadece bir tane annemizin bir vefatı var. Oraya diğer annemiz gelecek. Gerisi odalar yapılacak efendim. 9 tane böyle odayı biliriz. Bu odalar yani birbirine yakın ölçüleri var bu odalarımızın. Bizim şu anda sizlerle paylaştığımız Ayşe annemizin evi, odası. Yani bu oda ev anlamına söylüyorum. Efendim duvarları kerpiçtendi. Bunları geçen hafta söylemiştim. Duvarları kerpiçten evin. Çatısı hurma dallarıyla örtülü. Bunu da paylaşmıştım hatırlarsanız. Yani önce hurma dallarıyla örtülü iken daha sonra çünkü mescidin de üstü aynı şekilde hurma dallarıyla örtülü kapalıydı. Daha sonra hem mescidin üzeri hem de annelerimizin evlerinin üzeri kerpiçten kapatıldı efendim. Çünkü üzerinde çıkıp çocukların oyun oynayabileceği kadar da sağlamlığı görüyoruz evin üzerine. Kapı konusunda biraz ısrarlı durmuştum geçen hafta üzerinde. Veyahut da tenkit de yapmıştım hatırlarsanız. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın evinin kapısı yoktu efendim. Perde asılıydı oraya diye. Şimdi perde dendiği zaman bugün neyi anlıyoruz biz perde? Yani bilhassa giriş katlarda evi olanlar ya da balkon kapıları yani mutfaktan veya başka odadan açılan kapılarda hani perde asılır içeri sinek girmesin diye. Ben de şimdi perde deyince bu geliyor zihinlerimize. Yani rüzgar esince sallanır, açılır perde. Ev mahrem bir yerdir. Yani bu perde iç, yani böyle esince rüzgar bunlar gece yatıyor, gündüz yatıyor. İçeride kıyafetleri açık olur, şu olur, bu olur. Yani nasıl oluyor? Bunlar hiç sorulmaz. Kapıda perde asılıydı. Subhanallah. Perde, yani bu eski beylikler döneminde, Osmanlı'nın o göç dönemlerinde işte Türk çadırı diye meşhur büyük çadırlar olur mesela. Onların kapıları da çadır yani sonuçta perde olur. Yani çadırın perdesi yani kalın. O yüzden kıldan örülmüş kalınca bir perde ifadesini atlamayalım. Kıldan örülmüş kalınca bir perde. Önceleri bu vardı. Dolayısıyla kapatıldığı zaman yani açıp kapayıp rahat giriyorsunuz. Akşam da içten bağlantıları var. normal kapı gibi sağlamdır bu. Ancak bu atlanır bir. İkincisi Resulullah'ın vefat anına kadar böyle olduğu ifade edilir maalesef. Hatta son perde diye aleyhisselam perdeyi kapı yerine kullandığı perdeyi şöyle bir kaldırdı. Ashabına baktı. Onlar Hazreti Ebubekir arkasında saf tutmuşlardı. Onlara son bakışıydı. Sonra perdeyi indirdi. Buna son perde ifadesi kullanıyorlar. Subhanallah. O günlerde kapı var evde. Ama bir şey daha var. Perde var yine. İnce perde kapının açılınca perde kullanılıyor. Yani kapı var. Çünkü niye kapı var diyorum. Ben kaynaklardan buldum. Efendim kapının hangi ağaçtan yapıldığı. Çift parça mesela kapı. Onun sürgüsü ve sonra kilidi. Bunlar Medine müzelerinde bile var efendim. Yani Resulullah'ın mübarek aleyhisselamın evinin odası, Ayşe annemizin evinin odası, evinin kapısı hayatı boyunca perde değildi. Daha sonra oraya iki kapılı bir şey yapıldı. Kapı yapıldı efendim. Evinin tabanına geliyoruz annemizin. İşte az önce ifade ettiğim gibi yani acındırır mantıkla işte yerde sergi bile yoktu, çamur olurdu, şöyleydi, böyleydi. Subhanallah. Bu yapıldığında önce yerde bir şey yoktu. Evde bazı ufak tefek işlere bakın yer çamur olabiliyordu. Kum serdirdi aleyhisselam. Güzel düzgün hale getirildi. Daha sonra hasır serildi, hemen değil. Daha sonra kilim serilecek efendim. İleride başka annelerimizle evliliği sizlerle paylaştığımda odalardaki halıyı efendim sizlerle paylaşacağım. Şimdi biz bugün yani pencereye astığımız perdeyi bile birkaç sene de bir değiştiriyoruz. Ama sıra peygamber evine gelince ilk serdiği hasırla onu sonuna kadar götürüyoruz. Ona züht diyoruz. Peki bizimki ne olacak o zaman? Ben yani peygamber aleyhisselam'ı Allah-u Teala üsve-i hasene diyor. En güzel örnek diyor. Örneği nasıl örnek alacağım ben? Dolayısıyla öyle acındırır vaziyette yokluktan kıvranır vaziyette anlatmanın manası yoktur. Yokluklar da vardır, bolluklar da vardır. Sade yeri geldi diye çok erken bir ifade kullanayım. Hatırlayınız efendim, peygamberimizin ilk ve son haccı olduğu için bu hacca veda haccı denmiştir. Öyle meşhurdur. Bu hac esnasında Resulullah Aleyhisselam kaç tane kurban kesti? Bunu da hepiniz biliyorsunuz. 100 deve kesti değil mi efendim? 100 deve. Ve bu 100 deveyi de 63'ünü bizzat kendileri boğazladılar. Yoruldular sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'e vazifeyi verdi. Geri kalan deveyi de kestirdi. 100 deve kesti aleyhisselam. Veda haccında tek haccı var kurban olarak. Şimdi biliyorsunuz bir deve bizdeki sığır manda gibidir. Yani 7 kişi girer bir deveye. Yani aleyhisselam yani 100 deve kesince ne oluyor? 700 kişilik kurban olmuş oluyor. Bu kurbanları peygambere ve ehli beyte sadaka haram olduğu için sadaka malından kesemeyecek. Beytül maldan kesemeyecek, kendi malından kesecek. Bir taraftan kurbanda 100 tane deveyi kesiyoruz aleyhisselama, diğer tarafta hiç karnı doymadı diye konuşuyoruz. Bu çelişkidir kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam tıka basa yemek yemezdi. Bunu anlayamadık biz. Sandık ki yani yok da yemiyor aleyhisselam. Var yemiyor mübarek yani az yiyor. Biz tıka basa yiyoruz. Ondan sonra hadi bakalım evde falanca bisikleti çevir bin falan spora git göbek erit. Ya o kadar yiyoruz sonra koşuyoruz. Aleyhisselam da o yok işte. Yani var yemiyor az yiyor. Biz yani midemizi öyle dolduruyoruz ki ne suya ne havaya nefese hiçbir şey yer kalmıyor. Ondan sonra da burnumuzu çeke çeke aleyhisselam karnını doyurmadı, doğrusu yemedi diye konuşuyoruz. O yüzden de hiç adım atıp ilerleyemiyoruz. Yerimizde sayıyoruz. Evet, yani bu orası daha çok sonraki bir hadisedir ama neticede ben yeri geldi diye bu evi paylaşırken onu söylemek istedim. Çünkü bundan sonraki annelerimizi görürken evler hakkında bu kadar ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece farklı farklı neler var yeni evlerde sizlerle sadece o farkları paylaşmış olacağım. Allah izin verirse tabii. Evet efendim. Evinin tabanı demiştik. Önce toprak. Sonra kumla güzel düzeltiliyor. Sonra hasır seriliyor. Daha sonra da ileriki yıllarda kilim seriliyor. Yatağa bakıyoruz Aleyhisselam'ın yattığı yere. Efendim, içi hurma lifiyle doldurulmuş deri bir yatak ve yastık görüyoruz. Şimdi bunu da böyle anlatırken, yine söylemiştim, öyle hatırlıyorum. Yani böyle yokluk, gariplik, fakirlik anlamına ifade ediliyor. Subhanallah, bunlar o dönemde en iyisi, en iyinin de kullandığı, yattığı şeylerdir efendim. Biz bugünümüzde bunlara taşımayacağız. O günkü şartları, o günkü şartlar içerisinde değerlendirirsek mesele çok daha iyi anlaşılmış olacaktır. Evet, kapkaçak meselesine gelince, ki ben en son burayı söylerken zamanım dolmuştu önceki programımızda. İşte Aleyhisselam'ın 3-5 tane kapkaçağı vardı diye yine acındırarak konuşuruz. Ve şu ifadeyi kullanmıştım. Çok kullanacağım yine bunu. Ben işte annelerimizden bir tanesi diyelim, işte bir çorba pişirecek. Efendim, koşun kapısını çarıp bana bir tencere verir misin? Öbürüne bir kaşık verir misin? Öbürüne yakacak odun verir misin dediğini hiç okumadım. Yani bizler evlerimizi, mutfaklarımızı tencere setiyle, tas tabak setiyle doldurduğumuz için, bir aile 5 kişi ise her önüne, her kişiye ayrı tabak koyarak 5 tane tabak kullandığımız için, ben kullanalım kullanmayalım demiyorum. Biz de öyle yapıyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ama Aleyhisselam bir tas çorbayı dökerler, beraber yerlerdi. Yok anlamına gelmiyor yani. Aslında güzellik odur. Seven insan sevdiğiyle beraber aynı tabağı paylaşır. Biz işte nasıl hale geldik bilemiyorum yani. Yani iki kişiyle bile, iki kişilik eş aile bile iki tane tabak kullanıyoruz. Ben kullanmayınız demiyorum. Kullanılmaz demiyorum. Biz de kullanıyoruz. Yanlış anlaşılmasın ama yani Aleyhisselam'a sıra gelince yok demeyelim yani. Resulullah'ın efendim, çünkü Aleyhisselam Medine'ye geliyor, Ayşe annemiz hemen düğün yapmıyor, bayağı bekliyor. Hatta soruyor Hazreti Bekir Efendimiz, ey Allah'ın Resulü diyor, neden bekliyorsunuz yani, bu düğün niye yapılmıyor? Resulullah Aleyhisselam her şeyi hazırlamış, ya hazırlamanız lazım yani. Mehir parasını denk getirememiş. Mehir diyor Aleyhisselam diyor, henüz daha şey yapamadım. Mehir de tedarik edilince evleniyor. Bundan önce Hazreti Hatice annemizi sizlere paylaşmıştım, hatırlayın. Aleyhisselam'a Hatice annemizin gönderdiği Nefise Hanım sormuştu. İşte ya dedi, Muhammedül Emin Aleyhisselatü Vesselam, seni evlenmekten alıkoyan nedir? Yani sen niye evlenmedin hala? Yaş 25 Aleyhisselam'ın o zaman. Aleyhisselam'ın cevabı çok güzeldi. Hatırlayınız. Bir aile geçinecek konumum yok henüz demişti Aleyhisselam. Yani böyle ciddi bir akarım yok, bir aile geçindirebileceğim. Yani tamam, birkaç gün götürür, sonra ne olacak? Yani bazen iki gönül bir olunca samanlık seyran olur deniyor ama samanlık seyran olmuyor, saraylar samanlığa dönüşüyor. Bunu da çok görmüşsünüzdür. Örneğimiz Aleyhisselam işte. Ve o imkanlar kendisine sağlanınca hiç zaman geçilmeden evliliğini yapmıştı Aleyhisselam. Burada da işte odasını yaptırıyor, gerekli şeyleri hazırlatıyor içeriye. Ancak mehir, şu anda peşin bir miktar var, mehir ödemesi gerekiyor. Onu diyor henüz denkleyemedim. O da kendisine temin edilince evliliği yapıyor Aleyhisselam. Yani odası hazır ve odada, yani eğer çorba pişecekse, ateş yanacaksa içeride, onlar da var içeride efendim. Evet, ev eşyası diye en temel malzemelerden oluşan ve ihtiyacı karşılayabilen birkaç kapkacak ifadesini kullanıyorum fakir. Ben altını çiziyorum. İhtiyacı karşılayabilen. Ben çünkü Ayşe annemiz, işte Sevde annemize gidip de işte ey Sevde, bana bir tencere versene, yemek pişireceğim. Ya da işte Hafsa annemiz Hazreti Meymune annemize gidip işte bana bir su kabı ver de şunları yıkayayım. Bir leğen ver, şunu doldurayım. Ben bunları okumadım hiç. Ve tüm hayatım bunları okumayla geçiyor. Yani onların evlerinde bunlar var. Ama az önce ifade ettiğim gibi biz her şeyi set set aldığımız için bize garip geliyor. Hatta geçen birisi anlatıyor. Hocam diyor, işte bir tane tabak kırıldı. Gitti set diyor. Gitti set. Subhanallah, set niye gitsin? İlla 6 parça, 12 parça, 24 mi ne parça olması şart mı yani? 11 olsun bir parça, ne olacak? Yanlış anlamayın. Setiniz olmasın demiyorum. Aman ha, öyle anlaşılmasın. Yoksa neden denk geldik bu hocaya, bize neler anlatıyor demeyin bana sakın. Bunlar önemli şeyler ama Peygamber Aleyhisselam'ın eşyası. ihtiyacı karşılayabilecek ölçüdedir. Biz tas tabağın çoğusunu kullanmıyoruz. Ayda bir de bir misafirlerimiz gelir, masaları açar yayarız ve gerisi durur kenarda. Evet. Hatta ben madem onu ifade ettim şunu da ekleyeyim. Şunu da hatırlamıyorum hiç. Mutlaka vardır da ben görmedim ama vardır mutlaka. Bu konuda da çok iddialı değilim çünkü. Resulullah misafirleri gelirdi. Onlara yemek ikramı yapılırdı. Ama ben diğerinde olduğu gibi yani Ayşe annemizin veya Hafsa annemizin veya Sevde annemizin efendim misafirlerimiz geldi birkaç tas tabak versene bize ifadesini duymadım hiç. Yani demek ki misafire de yetecek kadar tas tabak var evde. O yüzden ihtiyacı karşılayabilen birkaç kap kacak demek daha güzel olur. Efendim peygamber sevgilisi bu güzel annemizin Ayşe annemizin evi yani mutfağından bahsedeyim kapkacağa fazla değindik. Mutfağı, oturma odası, salonu, yatak odası, çocuk odası, misafir odası her şey buydu. İlk zamanlarda. Huzur ve mutluluğun kaynağı olduğu gibi annemiz huzur ve mutluluğun kaynağının yanındaydı artık. Evet. Peki şimdi sormamız efendim gerekmiyor mu yani? Yeri gelmedi mi şimdi? Odalarımız ve evlerimiz her şeyle dolu, dop doludur değil mi efendim? Peki huzur ve mutluluğumuz ne ölçüdedir? Huzur ve mutluluğumuz ne ölçüdedir? Eşyalarımız olmasın demiyorum. Beni böyle anlamayınız lütfen. Eşyalarımız olacak. Ama biz eşya kul köle olmayacağız. Eşyamızı kullanacağız. Ne kadar lazımsa onu kullanacağız. Açıyor dolabı. Her dış kıyafete bir başörtüsü. Her ayakkabıya bir çanta eşleştirmiş diyelim hanım kardeşlerim. Yapmasınlar demiyorum. Nasıl Hazreti Ayşe anneye gelince bir şey giydirmiyorlar. O da hanım. O da kendi döneminde dışarı çıkıyor, sağa sola gidiyor. Bir de üstelik de liderin hanımı, ya reisin hanımı, peygamber hanımı. Ya sonuçta ha problem ne? Problem şu. Biz bugün iç markamızı, kalbi markamızı kaybettiğimizden kıyafet markalarıyla birbirimize üstünlük sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Asıl kalbi markamızı kaybettiğimizden kalıp markalarına takıldık. Ve marka kullanıyor. Ben marka kullanmayın demiyorum. Ama onunla birbirimize üstünlük sağlamaya çalışıyoruz. Oysa mal da yalan, mülk de yalan var biraz da sen oyalan diyor büyüklerimiz. Evet efendim. Tarihte eşi benzeri nadir görülen bir aile. Peygamberimiz Aleyhisselam ve Hazreti Ayşe annemiz. Birbirlerinin kıymetini bilen, birbirlerini çok iyi anlayan bir çift. Evet. Bunlara biraz ileride tekrar değineceğim. Ama burada şunu söylemem gerekecek. Hepinizin bildiği gibi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Ayşe annemizin babası olan bu zat, Resulullah Aleyhisselam'ın en yakın arkadaşı ve dostuydu. Sevgili kızını sevgililer sevgilisine verince onun kayınpederi olma şerefine ermiş oldu. Ayşe annemizin annesi Ümmü Ruman radıyallahu anha da Resulullah Aleyhisselam'ı çok seven, Resulullah tarafından çok sevilen bir hanım idi. Şimdi de kızını ona verdiği için Aleyhisselam'a onun kayınvalidesi olma şerefine ermiş oldu. Böylece efendim aile de şerefli, kız şerefli, tabii ki Resulullah Aleyhisselam her şeyin üzerinde bir şerefe sahip. Böyle bunca şeref bir araya gelince mükemmel bir aile oluşmuş oldu efendim. Evet efendim, gül sohbetlerimizde anneler annesi, alimeler alimesi, her yönüyle bize örnek olan sevgili Ayşe annemizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ayşe annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'la evliliğini, odasını paylaştık. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendiğinde Kuma olarak sadece Sevda annemiz vardı. Kuma biliyorsunuz aynı erkeğin nikahı altında olan diğer hanımlar bir diğer hanıma Kuma oluyor. Hazreti Sevda annemiz de evliydi aleyhisselam. Ayşe annemiz de evlendiği zaman yani bir tek kuması vardı. Diğer evlilikler daha sonra olacak ve onun başka eşleriyle bu hayatı annemiz paylaşacaktı. Ancak şimdilik bir kuma ile beraber yeni bir hayata başlamış oluyordu. Biz onu şu şekilde tanımlamaya çalışıyoruz. Gül yüzlü gül peygamberin, gül yüzlü gül eşi, gül asabın gül annesi, güle hasret yaşayan ümmetin de gül annesi. Evet, güle hasret yaşayan ümmetin de gül annesi. Annemizdir o bizim. Efendim, evlilik, peygamberimizle evlilik çok muazzam bir şey olmakla birlikte çok ciddi sorumluluk isteyen bir iş aynı zamanda. Ümmetin annesi oluyor çünkü. Hatırlayacaksınız önceki programlarımızın birinde hicretini işlerken Ayşe annemizin devesi huysuzluk yaptığında bizi bir ifadeyi kullanmıştı. Yani ben artık sadece Ebu Bekir'le Ümmü Ruman'ın kızı Ayşe değil, ben ümmetin annesi olacağım diye o misyonunun şuuru içerisinde hareket ediyordu. Evet. Yine paylaşmıştım sizlerle, hatırlıyorum. Peygamberimiz aleyhisselamın hicretinden 7 ay sonra bunlar Medine'ye gitmişlerdi. Bu aradaki boşluğu, 7 aylık boşluğu kısa süre içerisinde hangi ayet-i kerimeler nazil olmuş, hangi sureler nazil olmuş, önce Kur'an-ı Kerim'e öncelik vermiş, bunu halletmişti annemiz. Ondan sonra mevcut hayat içerisinde neler yaşanmış, ne olmuş, ne gitmiş onlara sorarak bugünkü Türkçeyle diyelim tarihi malumat, edebiyat, aile hayatı neyse bunları da böylece öğrenmiş oluyor sevgili annemiz. Yani bu aynı zamanda ilgi duyması gereken şeylere ilgi duyan annemiz diyelim biz. İlgi duyması gereken şeylere ilgi duyan. Yani neye ilgi duyacağız? Neler ilgimizin dışında kalacak? Bu da yetmiyor. Paylaşmayı seven annemiz. Paylaşmayı seven annemiz. Buradan biz eşler arasındaki paylaşımcılık konusuna girmiş olacağız. Bu paylaşmak nedir? İlgi duymak nedir? Değer vermek nedir? Değer görmek nedir? İsteyen, benimseyen, severek yapan annemiz. Aynı zamanda katlanan değil, benimseyen annemiz. Biz buna aile içerisinde mecburiyetten değil, muhabbetten kısmını bu başlığı altında daha doğrusu aynı benzeri olayı Hazreti Hatice annemizi işlerken sizlerle paylaşmıştık efendim. O yüzden aynı kavramı kullanmayayım diye katlanmak değil benimsemek ve sevmek kısmına burada vurgu yapmak istiyorum. Aslında kastettiğimiz aynı şeydir. Sonuçta bir huzurlu bir aile hayatı söz konusu. Yani işte evde şunları şunları yapmak zorundasın. Hanım olarak şunları şunları yapmak zorundasın. Erkek olarak mecbur yani bunlar. Zaten yapılacak. Ancak bu mecburiyetten görünen şeyler eğer muhabbetle yapılırsa hem ibadet sevabı verir hem de karşılıklı muhabbetin artmasına vesile olur efendim. Hem ibadet sevabı verir hem de karşılıklı muhabbetin artmasına vesile olur. Yani yaptığımız yapılan yemekten, eve getirilen eşyadan her şey böyle yani tarafların rızasını alma gayretiyle, Allah'ın rızasını alma gayretiyle bu iş yürürse, erkek olarak Resulullah'ın hayatında biz onu görürüz ki benim konum Resulullah'ın hayatı değil, annelerimizi işliyorum. Yani yakınlarını işliyorum ve iletişim nasıl bir bağ kuruyor onları görmeye çalışıyoruz. Tüm hayatını değil bunun da. Efendim ama yeri geldi diye söylüyorum. Erkek olarak yani Resulullah Aleyhisselam'ın vazifeleri var. Hanım olarak Ayşe annemizin vazifeleri var. Bugün maalesef aile içerisinde çok huzursuzluğa neden olacak bir sürü hadise meydana geliyor. Karşılıklı hak iddia ederek bunlara bu yanlışa düşüyorlar. Hakları yoktur demiyoruz. Hukuk kelimesi zaten Arapça bir kelimedir. Haklar demektir yani. Hukuk. Haklar demek biliyorsunuz elbette var. Ancak acizane hakkın anlaşılması noktasında atlanan belki eksik olan bir şeyi buraya koymak durumundayım şu anda. Yani eşler arasındaki paylaşımcılığı görürken, aile hayatı görürken, Ayşe annemizin evdeki gayretlerini görürken bunları paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve çok düşündürücü sahneler bunlar. Şimdi aynı sahneyi Hatice annemizi işlerken de paylaştığımı hatırlıyorum. Öyle zannediyorum ki bundan sonra hangi annemizi işlersek bu konu gelince sanki tekrar olacak gibi duruyor. Çünkü çok önemli efendim. Şimdi sanıyorum siz de çok yerinde oldu diyeceksiniz şu anda paylaşacağım şeyi. Şimdi efendim elbette hak var karşılıklı. Ama şöyle bir şey düşünelim. Önce bir aileyi kenara bir koyayım anlaşılsın diye. Diyelim evinizi boyatacaksınız. Bir usta getirdiniz. Baktı etti. Kaça boyarım? İşte 100 liraya boyarım. Anlaştınız. Bu şahıs evinizi boyamadan 100 lirayı hak etmiş oluyor mu? Hayır der gibisiniz. Tabii canlı yayında değiliz. Ben sizi telefon bağlantısı alamıyoruz. Yani bu anlamda canlı yayında değiliz. Yani bir sunum şu anda yapmaya çalışıyorum ama böyle bir telefonu alacak olsam ve kime sorsam yani adam tuttum, getirdim, gösterdim, anlaştım 100 lira evi boyarım dedi. Boyamadığı sürece 100 lirayı hak etmiş olmuyor. Ha evi boyar 100 lirayı hak eder. Çıkarır verirsiniz. Şimdi hak ne zaman meydana gelir? Onu iyi anlamak lazım. Eşler arasında hak var, hukuk elbette var. Ancak hak hukuktan önce bir şey var. Atladığımız, ertelediğimiz, geriye bıraktığımız ve arada kaybettiğimiz şey karşılıklı görev ve sorumluluklarımız var. Biz Ayşe annemize de Resulullah Aleyhisselam'da da bunu görürüz. Karşılıklı görev ve sorumluluklarımız. Ben şimdi şöyle formüle etsem, bilmiyorum benimle siz bunu paylaşır mısınız? Erkeğin görevi hanımın hakkıdır. Hanımın görevi erkeğin hakkıdır. Efendim tekrarlıyorum. Erkeğin görevi hanımın hakkıdır. Hanımın görevi erkeğin hakkıdır. Dikkat ettiyseniz haktan önce görev deyimini kullandım. O yüzden boya örneğini verdim. Ustayı çağırdım. Keşfini, tespitini yaptırdım. 100 lira boyarım dedi. Görevi boyamak. Sonra 100 lirayı hak etmek. Boyamak görevidir. 100 lirayı vermek de benim görevimdir. O zaman aile içerisinde de erkeğin görevi, görevleri, hanımın hakkı, haklarıdır. Hanımın görevi, görevleri, erkeğin hakkı, haklarıdır. Şimdi biz görevi geriye attık. Hanımın hakkı var, erkeğin hakkı var, babanın hakkı var, çocuğun hakkı var dedik. Hakkı yok demiyoruz ki. De görev nerede? Ben şimdi vazife yapmasam, işime gitmesem bana gündelimi, yevmiyemi, maaşımı kim verecek? Maaşımı hak edeceğim ki o parayı alabileyim. Hak böyle bir şeydir. O yüzden hak iddia etmeden önce görevimizi yapıp yapmadığımızı gözden geçirmemiz lazım. Hangi ölçüde, neredeyiz görev konusunda, ne kadar görevlerimizi yapabildik, yapamadık, bunların da iyi bilinmesi lazım, iyi anlaşılması lazım efendim. Maalesef bilinemediği, anlaşılamadığı için bu problemleri sürekli yaşıyoruz. Evet, bilinemediği anlaşılamadır. Ne demek şimdi? Evet, bir kez daha tekrarla açayım ve netleştireyim biraz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe annemize karşı görevleri, Hazreti Ayşe annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam üzerindeki haklarıydı. Hazreti Ayşe annemizin Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a karşı görevleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe annemiz üzerindeki haklarıdır. E şimdi Resulullah Aleyhisselam aile hayatı içerisinde bunlara ne kadar çok dikkat ettiğini biliyoruz. Hatta yeri değil şimdi ama çünkü ileride gelecek. Çünkü bu annemizle ilgili bu. Resulullah Efendimizin vefat hastalığı esnasında Meymune annemizin odasında iken o hastalık onu tutmuştu Aleyhisselam'ı. Bir süre yatmıştı orada. Sonra topladı annelerimizi. Hepsinin rızasını aldı. Dedi eğer dedi razı olursanız müsaade ederseniz izniniz olursa ben hastalığımı Ayşe'nin yanında geçirmek istiyorum dedi. Annelerimize rıza gösterdiler ve Aleyhisselam son hastalığını vefatı Ayşe annemizin odasında yanında oldu. Bakın nasıl kuruldu öyle bitiyor işte. Haklara riayet böyle bir şeydir. Yani hak var var diye biz sabaha kadar bağırsak hak yerine gelmez. Bu susayıp su istemeye benzer. Su içmeliyiz, su içmeliyiz diye bağırdıkça daha çok susarsınız. Suyu içeceğiz. İçtiğimiz zaman biter o iş. Hak, hak, hak deyip durduk yani. Hak değil, görev, görev, görev. Önce görev yapacağız, hak yerine gelecek. Ha, şunu da söylemek lazım. Ama hocam ben bütün görevimi yapıyorum ama o bir şey yapmıyor. Ya, normalde yapılır aslında ya. Bazen böyle tatsızlıklar olmuştur, evimizde olur ki bu Ayşe annemizde bunları da göreceğiz. Tatsızlığın nasıl giderildiğini göreceğiz. Aile içinde olur bunlar. Ama ben şuna çok üzülüyorum. Çünkü aynı zamanda aile seminaristi olarak çok fazla aile seminerlerine gidiyorum sağa sola. Bazen yazılı sözlü şikayetler alıyorum. Yani bunları işlemek için, kaynaklarda bulup araştırmak için. Bazen böyle şaşırdığım oluyor yani. Öyle şeyler duyuyorum ki aklım hafsalam almıyor bir türlü yani. Herkes hak derdinde. Herkes hak derdinde. Hiçbirisi ben şu görevimi hakkıyla yaptım diyemiyor. Ben şimdi şu anda sizlerle radyo vasıtasıyla konuşuyorum. Şimdi burada ben buna çevireyim işi. Ben bir sürü gayret gösteriyorum, çalışıyorum, ediyorum. Bilgileri bir araya getiriyorum, onları sizlerle paylaşıyorum. Bu benim görevim. Ya bu görevi baştan almışım ya da hakkıyla yerine getireceğim. Benim görevim bu. Hazırlık yapıyorum, anlatıyorum size. Bir hakkım var. Hakkım ne? Sizin beni güzel dinlemeniz. Şimdi elbette radyo başlarında şu anda bizi dinleyenler, efendim espri tebessümle beraber, hocam merak etme dinliyoruz diyorsunuzdur belki. Ya da hocam o kadar iş arasında işte arada radyo açık, arasına kulak veriyoruz. Evde işte açık veya arabada açık, neredeyse iş yerinde radyo açık, arasına kulak veriyoruz. Ama bu radyo değil de bir salonda olsak, biz bir sınıfta olsak, canlı yani ben sizi görsem, siz beni görseniz, orada daha iyi anlaşılır bu. Benim bir görevim var önce. Konuma güzel hazırlık yapacağım. Onu başarabildiğim ölçüde sizi kırmadan düzgün bir ifadeyle güzel anlatacağım ki siz de beni düzgün dinleyebilirsiniz. Yani benim görevim size güzel sunmak, sizin göreviniz beni sakin sakin dinlemek. Bak görev dedim. Şimdi haklara çeviriyorum. Benim hakkım sizin sakin sakin dinlemeniz, sizin hakkınız benim güzel güzel sunmamdır. Şimdi aileye getirin bunu. O yüzden katlanmak değil, benimsemek ve sevmek ifadesini bilerek kullanıyorum. Biz eşimize katlanmayacağız. Çocuğumuza katlanmayacağız. Onları idare etmeyeceğiz. Evimiz resmi daire değil. Evimizi resmi daireye çevirdik. Ailemizi, çocuğumuzu idare ediyoruz. Onlar da bizi idare ediyorlar. Bu hale geldik. Hayır efendim. Ben idare edilmeyeceğim evde. Bekleneceğim, özleneceğim. Ben idare etmeyeceğim evde, bekleyeceğim, özleyeceğim. Şimdi özlemiyorsam özlenmem, beklemiyorsam beklenmem. Benimsemiyorsam benimsenmem, sevmiyorsam sevilmem, saymıyorsam sayılmam. Ayşe annemiz çok, çok seviyordu. Çok seviliyordu. 50'liğinde annemizin yaşını biraz paylaştım sizlerle. Sanırım Resulullah'ın yaşını unuttum orada ben. Annemiz yani yuvarlak olarak işte evlilik olduğunda bir daha geriye dönmek istemiyorum. 9'da 18 rivayetleri var demiştim. Ben 13-14 düşündüğümü söylemiştim. Ama Resulullah'ın yaşı 53 idi. Şimdi Aleyhisselam'ın sünnetinde, uygulamalarında, anlatımında küfü dediği denklik olayı var. Yani yaşta birbirine yakın olacak denklik. Ama bazen şartlar öyle gelişir ki bazen erkek çok çok büyük olur, hanım küçük olur. Bazen tersine erkek küçük olur, hanım büyük olur. Aleyhisselam'ın ilk evliliği öyle olmuştu. Aleyhisselam 25'indeyken Hatice annemiz 40 yaşındaydı biliyorsunuz. Ama şimdi burada Ayşe annemizin yaşı işte 14-15 diyelim olsun. Aleyhisselam 54-53'ündedir yani. Ama burada bir şey var işte. Elbette bugün yani bazen şartlar böyle gelişir. Ama burada asıl olan efendim bir takım hadiseleri çözme adına zorla evlilik değil. Buradaki denklik benim şu anda sizlerle paylaşmaya çalıştığım küfü dediğimiz denklik. Efendim Aleyhisselam'la Ayşe annemiz arasında yaş denkliği yoktur. Aleyhisselam ile Hatice annemiz arasında yaş denkliği yoktur. Ama Hatice annemize Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını gördük. Ne muazzam bir hayattı. Şimdi sıra burada. Yani birinde erkek küçük, hanım büyüktü. Burada hanım küçük, erkek büyük. Ancak yaş denkliğinden ziyade yani biz buna kafa ve gönül birlikteliği ifadesini kullanıyoruz. Beraberliği. Kafa ve gönül beraberliği. Yani elbette ki yaş beraberliği, yaş dengi güzeldir. Olması gereken de odur. Ama şartlar bazen değişik gelişir. Eğer anlaşabileceği, sürdürebileceği, götürebileceği konumda ise farklı yaşlarda evlilik o gün de olmuştur, bugün de oluyor efendim. Burada Ayşe annemiz ilgi kısmında da bunu gördük biz. Yani Peygamber Efendimizin ilgilerini, duygularını çok iyi biliyor. İlgi duyduğu şeye ilgi duyduğunu görürüz. O kadar Aleyhisselam'la böyle muazzam bir araya gelmiştik. İleriki zamanlarda göreceğiz. Onu da birkaç kez daha sanırım tekrarı olacak ki olması da gerekiyor. İşte diğer annelerimiz Hazreti Fatma'yı araya sokarak Hazreti Ayşe gibi sevilmeyi arzu ederler. Onu o zaman göreceğiz. Hazreti Fatma da radıyallahu anh'a da babasına gelip durumu anlatınca Aleyhisselam birçok şey söyleyecek. Ama içinden bir tane şey çok önemlidir. Bana sadece Ayşe'nin yanındayken vahiy geliyor diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Kızım diyecek, sen benim sevdiğimi sevmez misin diyecek. Severim, severim ey Allah Resulü babam. Ben Ayşe'yi seviyorum diyecek aleyhisselam. Kızına da hatta ileride gene anlatacağım ben bunu size. Sahabeye bir vazife verir aleyhisselam. Çok zor bir vazifeyi başarır sahabe gelir. Efendim Resulullah çok memnun kalır, ona hediyeler verir. Adamcağız çok sevinir, mutlu olur, ümide kapılır. Ey Allah'ın Resulü en çok kimi seviyorsun diye sorar. Aleyhisselam hiç duraksamadan Ayşe'yi deyiverir. Adam erkek soruyor, en çok kimi seviyorsun? Ayşe'yi diyor. Hadi bakalım buyurun. Biz bunu yapabilir miyiz? Ya Ayşe'yi sahabe mahcup olur. Yok ya Resulallah, hanımları sormadım. Erkeklerden en çok kimi seviyorsun? Aleyhisselam Ebu Bekir demez. Kimi der? Ayşe'nin babası. Bu ne güzel bir şeydir yani. Annemiz böyle seviliyor işte. Ama annemiz bu sevgiyi hak ediyor. Sevgi zorla olmaz ki. Hak edilir efendim, hak edilir. Hak edildiği zaman işte mükemmel bir hayat ortaya çıkmış olur, yaşanmış olur efendim. Evet, şöyle bakıyorum saatime. Bugün de bize ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. İleriki günlerde, haftalarda Ayşe annemize devam ve daha sonra da diğer annelerimizi sizlerle paylaşmak, onların güzelliğindeki güzellikleri devşirip günümüze taşıma, yaşama arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.